Ayrım 5, yazılamayanlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 64. Dışarıdan para gelmiyor. Bu paranın bir bölümünü FETÖ'cüler, bir bölümünü rejim değişiyor korkusu ile ülkeyi terk eden eğitimli zengin Türkler, bir bölümünü de kendini garanti altına almak isteyen büyük holdingler dışarı çıkardı. Evet, acil dış kaynağa ihtiyaç duyan Türkiye artık bırakın dışarıdan yatırım çekmeyi, hem içerideki sermayeyi kaçırıyor hem de büyük faiz oranları ile bile sıcak para bulmakta zorlanıyor. Kredi derecelendirme kurumlarının not düşürmesi, yani Türkiye'ye yatırım yapılamaz ilan etmesi sonrasında artık dünyanın önemli fonları yasal olarak ülkemize giremiyor. Zira fonların sevk ve idaresinde kredi derecelendirme kurumlarının raporları esastır. Bunun anlamı Türkiye'nin bundan böyle serseri ve maceracı paraya mahkum olmasıdır. Öyle bir para ise günübirlik ve pahalı gelir. Ayrıca onlar bile güven arar. Buradan hareketle Türkiye hala kaynak bulma noktasında Sırat Köprüsü'ndedir. Oysa Türk özel sektörünün bir yıl içinde, yani 2019 Eylül ayına kadar tamı tamına 173 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor. Buna 50 milyar dolar civarı cari açı eklerseniz durumun vahametini daha iyi kavrarsınız. Toplumun bütün kesimleri tarafından henüz tam olarak hissedilmeyen kriz 2019 başından itibaren herkesi sarsmaya başlayacak. Resesyon ve stagflasyon. Pek çok uzmana göre eşikte önce büyük bir resesyon, yani durgunluk var. Peşi sıra durgunluk içinde fiyat artışlarını, yani enflasyonu yaşayacağız. İktisat literatürüne göre adı stagflasyon olan bu süreç aslında fiilen iflasın eşiğine gelmektir. Eğer çok acil önlemler alınmazsa ilaç ve benzeri temel ürünlerde bile krizler uç verebilir. Var olan sorunlarımızın önemli ayaklarından biri vatandaşın borçlu olmasıdır ki 1994 ile 2001 krizlerinde böyle değildi. 2002'de 5 milyar lira olan hane halkı borcu şimdi 575 milyar liradır. Halkın %54'ü borç kıskacındadır. Kredi kartı borcu 168 kat yükselmiştir. Aylık geliri 2000 lira olan insanlara 20 bin liralık kredi kartları dağıtılmıştır. Bu şekilde borçlanma ve tüketim teşvik edilmiştir. Bu durum ekonomimize sözde büyüme olarak yansımıştır. Oysa bu gerçek büyüme değil, küçülme ve hatta yıkılma zemin inşasıydı. Borçlanma imkanına ilaveten hakim kılınan lüks tüketim alışkanlığı artan borcun en önemli gerekçesidir. Borçlanmada iş alemi, yani özel sektördeki tablo şudur. 2002'de 40 milyar lira olan borç bugün 1 trilyon 601 milyar liraya yükselmiştir. Aynı şekilde bankalarımız çok borçlanmıştır. 2002'de 21 milyar dolar borcu olan bankalarımız şimdi 196 milyar dolar borçludur. Tarımda büyük yıkım ve tarım parantezi, maalesef bu sektör çöküşün merkezidir. 2002'de kendine yeten Türkiye aynı zamanda net ihracatçı konumdaydı. Bugün net ithalatçıyız. 2002'de Türkiye'nin nüfusu 65 milyon, tarımdan geçinen insan sayısı 7 milyon 458 bin. 2018'de nüfusumuz 82 milyon, tarımla geçinen rakam 5 milyon 473 bin. Neredeyse yarı yarıya nüfus tarımı terk etmiş, köyler boşalmış, metropoller katlanmış, Trakya'dan daha büyük bir alan hiç ekilmiyor. Öyle olduğu içindir ki buğdaydan pamuğa, nohuttan mercimeğe, fasulyeden pirince onlarca tarım ürününü dışarıdan alıyoruz. 2002'de tarımda istihdam %34.9 iken bu oran bugün %50 geriledi. 2002'de 1 litre mazot 1 TL, 1 kilogram buğday 35 kuruş iken bu rakam 6 misli üretici aleyhine döndü. Dünden bugüne tarım tasfiye. 1980 yılında tarımdaki ithalatımız 51 milyon dolar, 1999'da 3 milyar dolar, bugün ise 16,5 milyar dolardır. Hayvancılıkta benzer durum var. Türkiye artık et ve kurban ihtiyacını ithalat ile karşılayabiliyor. 1980'lerde hayvan stokumuz ülke nüfusunun 2 katına yakınken bugün ülke nüfusunun yarısı civarındadır. Tarım ve hayvancılık Türkiye'de o kadar göz ardı edildi ki tarım kesimi 14 yılda borçlarını 89 kat arttırdı. Bugün pek çok çiftçi bankaların haciz kıskacında, toprakları rehin. Son verilere göre çiftçi borcu 1 milyar 89 milyon lira. Oysa tarım yasasına göre çiftçiler her yıl gayri safi milli hasılanın %1'i oranında destek alması gerekiyor. Yani bu yasal zorunluluk. Öyle iken 2007 sonrası yani aradan geçen 11 yılda bunun yarısı ödendi. Kaba bir hesapla çiftçinin devletten alması gereken destek 102 milyar lira. Devlet bu desteği gasp edip yapmadığı gibi petrol ürünleri ve gübrede sınırlı katkılar yapıyor. Keza yeni çıkarılan rant amaçlı mera yasası hayvancılığımızı bitiriyor. Komünist sistem denilip kooperatifçilik sabote edilirken süt ve süt ürünlerinin ithalatı serbest bırakıldı. Sudan'dan toprak kiralamak. Artık ABD'den bile peynir ithal eder olduk. Kısacası her alanda olduğu gibi tarımda vurgun yemiş durumdayız ve tarım bağlamında kahredici bir fotoğraf. İktidar stratejik bir sektör olan tarımı sırtlanması gerekirken bakın neler yapıyor. Türkiye'de Trakya'dan büyük bir alan hiç ekilmiyor. Keza 16 yıllık AKP iktidarında GAP ve sulama için harcanan bir kuruş yok. Öyle iken iktidar gitti Sudan'dan toprak kiraladı. Tamı tamına 780 bin dönüm ve 99 yıl vadeli. Neymiş efendim? Sudanlara tarım öğretecekmişiz. Neymiş efendim? Pilot çiftçilik projeleri uygulayacakmışız. Neymiş efendim? Orada üreteceğimiz domatesleri Türkiye'ye getirecekmişiz. Devletin öncülük yaptığı bu kiralamada devreye yine yandaşlar sokulacak. Bu şekilde yine birileri büyük paralar kazanacak. Sudan'dan gelecek ürünler ile Türkiye'deki çiftçilerle rekabet edilecek. Sormak isterim, Türkiye kendi toprağını ekmez iken neden Sudan'dan toprak? Hollanda olsak toprağımız yok derdik ki, öyle değiliz. Ayrıca o Hollanda Konya kadar bir alana sahipken tarımda Türkiye'nin 10 küsur misli üretim yapıyor. Şarbon ile Kargil. Evet, iktidar bu sorunun üstüne yatamaz. Tarım gibi bir sektör niçin tasfiye edildi? Kendine yeten Türkiye 16 yıl içinde nasıl elin gavuruna muhtaç edildi? Bu mudur yerli ve milli olmak? Tütünde uluslararası tekellere boynunu uzatmak neden? Adı yamanlara tütün ektirmemek hangi anlayışın sonucu? Şeker fabrikalarını tasfiye edip ABD'li yapay şeker şirketi Cargill'in önünü açmak niçin? Hakkını arayan Cargill işçisinin üzerine polisi salıp zulüm yapmak niye? Fındık fiyatını neden elin İtalyan'ı belirliyor? Dünya fındık üretimi merkezi Türkiye ise nedir bu rezalet? Milli tohum ve yerli ırk niçin tasfiye edildi? Başlıklar halinde sunduğumuz tablo şunu haykırıyor. Tarım ve hayvancılık ekonomik yıkımımızın önemli bir ayağıdır. Türkiye maalesef o hale getirilmiştir ki, bırakın kendimize yetecek kadar hayvan yetiştirmeyi, sağlıklı hayvan bile ithal edemiyor, şarbonlu hayvan alıyoruz. En dramatik olanı bu faciaya bile sessiz kalınması. Bu ithalatın sorumlusu kim belli değil. Ne hesap soran var ne hesap veren. Belli ki ithalatı yapan yandaş. Onlar olunca Türkiye'yi yaksalar bile oralı olmuyorlar. Tarımdaki şarbon ithali gibi facia örneklerden bir diğerini sunalım. Telekom faciası. Adı telekomun özelleştirilmesi veya faciası. Hatırlayalım. 2005-2006'da Telekom 6.6 milyar dolara satılmıştı. Kime mi? Lübnanlı Arap Hariri ailesine. Şirketinin adı Oger Telekom'a bağlı OTAŞ. Alay-ı vala ile satışı duyurdular. Yapılan özelleştirmede türlü iddialar ortaya atıldı. %10'luk hisse olayı tartışıldı. Telekom satıldığında Türkiye'nin en çok kâr eden kurumuydu. Her yıl yayınlanan vergi listesinin tepelerindeydi ki 2004'te de öyle olmuştu. Binlerce insana istihdam sağlıyordu. Devredilmesi öncesinde kasasında 2 milyar dolar nakit ve çok sayıda gayrimenkulü vardı. En önemlisi devlet açısından stratejik bir kuruluştu. Buna rağmen yani kâr ediyor, yük değil denilmedi ve yok pahasına satıldı. Üstelik sadece ve sadece 2,5 yıllık kârıyla. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Türk Telekom'u satın alan Hariri ailesi 2,5 senelik kârı karşılığında bu kurumu aldı. Arap Hariri'ye servet transferi. Peki sonrası mı? Sözleşmedeki istihdam arttırılacak maddesine rağmen çalışan sayısı yarı yarıya azaltıldı ve pek çok insan işsiz bırakıldı. Yine sözleşmedeki teknolojik yatırım yapılacak sözüne uyulmadı. Öyleyken kimse ona dokunmadı. Peşi sıra Telekom'un çok değerli gayrimenkulleri elden çıkarılıp paraya çevrildi ki Danıştay'ın satılamaz diye kesin hükmü vardı. En vahimi Osmanlı döneminden beri döşenen yeraltı iletişim kabloları olan bakırlar toplatılıp satıldı. Her mahalleye döşendiği için abartısız milyonlarca kilometre olan bu kablo satışından çok büyük bir servet yine Hariri ailesinin kasasına girdi. Bitmedi. 2005'in sonundan 2018 yılının ortasına, yani tamı tamına 13 yıl yurt dışına kar transferleri yapıldı. Ve işte büyük garabet, Telekom'u alan bu aile Türkiye'nin 3 bankasından 5 milyar dolar civarı kredi kullandı. Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası'ndan alınan bu krediler zamanı geldiğinde geri ödenmedi. Hariri ailesi bu büyük meblağı ödemeyip kaçtı. Fuat Oktay. Bankalar mecbur kaldı ve alacakları karşılığı olarak Türk Telekom'un çoğunluk hisselerine uzun bir süre bekledikten sonra el koydu. Bu süreç akşamdan sabaha olmadı. İktidar her şeyin farkında olmasına rağmen yıllarca sesini çıkarmadı. İşçi çıkarılırken sustu, yatırım yapılacak maddesine rağmen çivi çakılmazken umursamadı. Gayrimenkulleri satılıp parası kaçırılırken oralı olmadı. Dışarıya her yıl milyarlarca dolar kar aktarılırken seyretti. İktidarın haberi olmaması, yani Arap Hariri ailesinin bütün bunları gizlemesi olabilir mi? Mümkün değil. Şundan, yine satış ve işletme sözleşmesi gereği yönetim kurulunda Türkiye Devleti adına bir ismin bulunması maddesi var. O ismi iktidar atıyor, görevi kamu menfaatlerini korumak. Yönetimde olduğu için haliyle her şeyi biliyor. O isim halka açık olan bu şirketteki en küçük ayrıntıyı bile hükümete bildirmek zorunda. Ben bildirdiğini %100 biliyorum. Nereden mi? O ismin daha sonra Tayyip Erdoğan tarafından 2018 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmasından. Öyle ya, Telekom'da Arap Hariri ailesinin yaptığı usulsüzlükleri hükümetten saklayan biri Cumhurbaşkanı yardımcısı makamına oturabilir mi? Oturamaz. O isim Fuat Oktay'dır. Niye göz yumdular? Belli ki Fuat Oktay her şeyi anında rapor etmiştir. Öyleyken iktidar hiçbir şey yapmayıp sadece seyretmiştir. Buradan hareketle ortadaki facianın sorumlusu siyasi iktidar, yani karar vericilerdir. Düşünün, yabancının birine Türkiye'nin en değerli ve stratejik kurumunu satıyorsunuz. Adam hiçbir taahhüdünü yerine getirmiyor. Tersine 13 yılda toplam olarak 10 ile 20 milyar dolar arası bir karı dışarıya transfer ediyor. Sonra da enkaza dönüştürdüğü bu kurumu Türk bankalarından aldığı 5 milyar dolarlık krediyi geri ödemeden kaçıyor. Evet, enkaz diyorum. Zira 2004'te Türkiye'nin en çok kâr eden kurumlarından biri olan Türk Telekom 2018'de zarar bildirdi ve tek kuruş vergi ödemedi. Bunun adı rezaletin ötesidir ve hükümetin istifasını gerektirir. Dahası normal şartlarda böyle bir olayda yargı devreye girer. Öyle, çünkü Fuat Oktay'ın yönetim kurulundaki varlığı iktidarın her şeyi bildiğinin delilidir. Yukarıda belirttik, Fuat Oktay'ın görev suistimali yok. Olsaydı Tayyip Erdoğan onu kendi yardımcısı yapmazdı. Öyleyse iktidarın hesap vermesi gerekmiyor mu? Bırakın hesap vermeyi, bu konuyu Türkiye'de konuşturmadılar. Bu ülkede sıradan konular televizyon tartışmalarına konu yapılır iken bu rezalet bir kere olsun NTV, CNN Türk ve Habertürk'te gündeme gelmedi, getirilmedi, izin vermediler. Çok şey mi biliyorlar? Dahası Tayyip Erdoğan Telekom rezaleti bağlamında tek bir açıklama yapmadı. Tayyip'in uçağına binen sözde gazeteciler Cumhurbaşkanı'na bununla alakalı tek bir soru sormadılar. Tam bir ben yaptım oldu olayı. Ondan sonra da demokrasi, yerli milli martavalları. Telekom hadisesinde üstünde durulması gereken bir başka husus %10'luk hisse olayıdır. Bir ara Abdullah Tivnik diye atfedilen o hisse ile alakalı çok şeyler fısıldandı. Acaba diyorum, Telekom'u alan Hariri ailesi çok şey mi biliyor? Ve bildiklerini açıklamasın diye mi susuluyor? Değilse cevap arıyorum, nedir açıktan yapılan soyguna bu hoşgörü ve suskunluk? Söyleyin, Türkiye bunları hak ediyor mu? Fuat Oktay ile ilgili bir başka notum, onun batan İslamcı Yimpaş'ın tepesinde çalışmasıdır. Katar'dan alınan uçan saray. Katar uçağı olayı yine bir facia. Hadise malum, dünyada çok az sayıda olan lüks uçağın saray envanterine dahil olması. İki katlı, beş yatak odalı, iki lüks salonlu ve ameliyat odalı bu süper lüks uçak Katar Kraliyeti tarafından satışa çıkarılır. İsviçre'de bir şirkete satış için yetki verilir. Aradan epey bir süre geçtikten sonra Fransa medyasında bir haber. Süper lüks Katar uçağı adı açıklansın istenmeyen bir devlet başkanı tarafından satın alındı. Akabinde bomba patladı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer bu uçağın Tayyip Erdoğan tarafından satın alındığını açıkladı. Sinmiş kamuoyu her şeye rağmen ayağa kalktı. İktidar cenahından tık yok. Tayyip Erdoğan da susup bekledi. Derken yine bir acayiplik. Yandaş televizyonlardan biri o uçak hediye dedi. Yani Katar emiri hediye etmişmiş. Kiralık kalemşorlar derin bir oh çekti. Zira böyle bir kriz ortamında uçak alımını savunmak kolay olmayacaktı. Osmanlı'nın son günleri böyleydi. Bir süre sonra Tayyip Erdoğan Katar uçağı hakkında şunu söyledi. Uçağın fiyatı yazıldığı gibi 400 değil 500 küsur. Biz ilgilendik, sonra Katar emiri bize hediye etti. Buradaki ilginç ifade ilgilendik sözcüğüdür. Kuşkusuz Cumhurbaşkanı o uçağı hediye dedikten sonra biz hayır parayla aldın deme durumunda olamayız. Ayrıca Katar tarafı da hayır parayla sattık gibi bir açıklama yapmadı. Sorular şunlar. Devlet veya saray hangarında 12-13 adet özel uçak var mı? Var. Ki böyle bir sayı Almanya gibi Türkiye'nin 10 küsur katı ihracat yapan bir ekonomi devinin devlet hangarında yoktur. Buna rağmen Türkiye nasıl oluyor da böyle bir uçağın alımı ile ilgileniyor? Yahu Türkiye ekonomik çöküşün göbeğinde, piyasalar stop etmiş, insanlar panikte, şirketler batıyor, devlet yurt dışında para arıyor. Ülke abartısız iflasın eşiğinde. Ama Tayyip Erdoğan hangarda 10 küsur uçak varken bir yenisiyle ilgilenildiğini açıklıyor. Bu normal midir? Kabul edilebilir mi? Bu manzara size Osmanlı'nın son dönemini çağrıştırmıyor mu? Borç para ile dolma bahçe gibi sarayların inşa edilmesini. Söyleyin, ne farkı var dolma bahçe ile bu uçakla ilgilenmenin? İslamcılar ve ihtişam. Bakın, Tayyip Erdoğan konumunda birinin bu uçak ile ilgilenmesi sıradan bir ilgilenme olamaz. Zira o bugün Türkiye'nin tek hakimidir. İlgilenmesi demek eskilerin deyimiyle tamama ermesi demek ki zaten sonuçlanmıştır. Katar baktı ki talep eden Tayyip Erdoğan hediye demiştir. Katar emirinin bunu neden yaptığını sorgulamadan önce yaşadığım benzer bir anekdotu sunalım. Yıl 1994. Enver Ören'in İhlas Holding'i Tansu Çiller'in sebep olduğu 1994 Nisan kriziyle zora girer. O kadar ki holdingin hiçbir şirketinde ve Türkiye Gazetesi ile yeni kurulan TGRT'de aylar boyu maaşlar ödenmez. Tam o süreçte İhlas Holding yönetim kurulu toplantısında ilginç bir konu gündeme gelir ki, hadiseyi bana aktaran o yıllarda İhlas Holding yönetim kurulu üyesi olan ve halen yaşayan Zeynel Abidin Erdem'dir. Enver Ören şunu söyler, ''Arkadaşlar, özel uçak almaya karar verdim.'' Zeynel Abidin Erdem şaşırır ve şunu söyler, Enver Bey, bir yerde define mi buldunuz? Rüyamda gördüm, alacağım. Ören, o nasıl söz? Enver ağabeyle öyle konuşulmaz. Erdem, Enver Bey, personele maaş veremiyoruz. Vergi borçlarını ödeyemiyoruz. Gazete kağıdını zor temin ediyoruz. Kısacası rutin çarkı zor döndürüyoruz. Öyleyken özel uçak almak ne demek? Ören, rüyamda kendi uçağımla Ankara'ya gidiyordum. Enver ağabey boş rüya görmez, bu bir işaret. Erdem, efendim, benim bildiğim holdingin parası yok. Ören, Ege Bank'tan Sami Bey'le konuştum, kredi verecek. Erdem, yani krediyle mi uçak alacaksınız? Ören, evet. Erdem, ne olur Enver ağabey şaka yaptığınızı söyleyin, zira böyle bir şeyin izahı olamaz. Ören, Enver ağabey bir şeye karar verdiyse sizin göreviniz diğer arkadaşlar gibi susarak onay vermektir. Erdem, efendim, benim görevim sizin ve şirketinizin çıkarlarını düşünmektir. Kafa sallamak değil. Ben yönetim kurulunda bunun için varım. Ören, Enver ağabeyin sözünün üstüne söz söylenmez. Erdem, Enver ağabey burası tarikat, tekke değil, şirket. Sakıp Sabancı'nın özel uçağı yok ama siz personelinize maaş bile ödeyemez durumdayken banka kredisiyle uçak alıyorsunuz. Bu normal mi? Ören, Zeynel Abidin Bey, şu andan itibaren sizinle yollarımızı ayırdık. Yönetim kurulunda değilsiniz. Zeynel Abidin Erdem bu gerekçeyle ihlastan kovulur. Hortumlama ve çöküş. Enver Ören'in İhlas Finans Kurumu ise bu uçak alımından sadece birkaç sene sonra yüz binlerce namazlı, abdestli vatandaşı dolandırarak batar. Zira İhlas Finans'ta toplanan fonlar bu uçak alımı benzeri onlarca savurganlığa aktarılmıştır. Dolandırıcılık yapıldığı hükmü bana değil, yargıya aittir. Zira mahkeme İhlas Finans'ın yönetim kurulu başkanı olan Enver Ören'in oğlu Mücahit'i İhlas Finans'ta dolandırıcılık yaptığı için hapse mahkum etmiştir. AKP'nin TMSF başkanlığına atadığı Ahmet Ertürk bile demeç vererek İhlas'ta hortumlama var demesine rağmen AKP iktidarı onun üstüne gitmedi. Öyle ki aradan 18 yıl geçmesine rağmen hala on binlerce İhlas Finans mağduru insan parasını geri alamadı. Buna rağmen Mücahit Ören gazetelere haber olduğu üzere hem İstanbul Boğazı'nda hem Bodrum'da yeni villalar satın almaya devam ediyor. Hem de sarayda değerli misafir olarak kabul görüyor. Kuşkusuz bu misal Katar uçağına emsal olamaz. Yani Türkiye'nin akıbetini İhlas Finans gibi, Tayyip Erdoğan'ın akıbetini de İhlas'ın sahipleri gibi görüyor ve sunuyor değilim. Sadece uçak satın alma olayı bana geçmişte çalıştığım TGRT'deki bu olayı hatırlattı. Hepsi o kadar.
5. ayrımın sonu. Sayfa 79.